Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Pekcan var. Nasılsın Mehmet abi?
İyidir Murat, seni sormalı.
Ben de iyiyim. 29 Ocak 3 Şubat arasına evet. Konuşacağız. Şubat ayına başlıyoruz.
Evet, bir ay gitti hiç ya. Anlamadan etmeden. Hep böyle oluyor zaten.
Gündem numaramız 5.
Hep yeni yılda işte şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorsun. Sonra diyorsun ki ya geçti artık. Şimdi 1 Ocak'tan başlamak lazım. Şubat oldu, esprisi kaçtı diyorsun. Hiçbir şey değişmiyor.
Öyle. Hemen başlayayım. Biraz Türkiye gündemi var. Yabancı firmalara KDV uygulaması hakkında tebliğ yayınlandı. Artık süreç zaten başlamış oluyor.
Evet.
Hatta şey falan da belli. Hani nasıl verecek bu adamlar bu vergiyi? Hani bir defaya mahsus bu Ocak, Şubat'ı da hani Nisan'da beyan edecekler falan. Bütün teknik detayları artık var. Onların hatta işte mükellef olmayanlarının gireceği ayrı bir site hazırlanmış. Oraya girip beyan edecekler. Esas tabii bizim vatandaşı ilgilendiren şey şu.
Benim cüzdanıma olan yük. Ben ona bakarım. %18.
Şimdi
minimum.
Şey diyenler var. Ben hani çok onaylayamadım daha henüz. Ya uygulanıyor, ufak ufak girmeye başladı. Artık KDV'li zamlı fiyatlar falan diye haberler geliyor ama ben daha henüz alışveriş ettiğim yerlerde onu çok göremedim. Bir tek iTunes'da eskiden 1,5 liraya şarkı görmüyordum. O civara fırlamış. 1,29 TL mi ne? Pardon. Hep genelde 0,89 kuruş falandı. Çok fazla 1,30 görmeye başladım. Ondan mı kaynaklanıyor onu bilmiyorum. Görenler hani sürekli alışveriş yapanlar deneyimlerini yazsınlar. Şu kadardı, şu kadar oldu şeklinde.
Bu sonuçta online oyunları da ilgilendiriyor.
Her şeyi ilgilendiriyor abi.
Filmi, Netflix'i, oyunuyla ilgili. Hep tamamıyla bizim kesemize %20, 18, 20
evet, 18.
Yük.
Hı-hı. Şimdi orada şeye kalıyoruz.
2018 %18 ile başladı.
Yani orada firmanın insafına kalıyoruz belki. Hani diyecek ki adam ya şu kadar yansıtalım. Belki diyecek ki hemen yansıtmayalım.
Niye yansıtmasın canım? Onun derdi değil ki. Hele bile şimdi Steam falan gibi rakipsiz şeyi düşünürsen.
Hı.
Hani adamın bir korkusu da yok müşteriler şuraya kaçar diye. Niye sana şey yapsın? %18 devleti, bu adamın devleti bana vergi koydu. Ben de ona koyacağım diyecek. Yani bu mesele bundan ibaret.
Ya da ben şeyi merak ediyorum. Bir de yani Türkiye gibi bir yere alışveriş yap, Türkiye'den birilerinin alışveriş yaptığını da fark etmeyen bir sürü başka firmalar var. Onlar gelip Türkiye'ye vergi beyanı yapacaklar mı? Hani bu sistem üzerinden. Ne olacak?
Ya çok küçük firma uğraşmaz zaten.
Uğraşmaz.
Ya diyecek ki son 5 yıl içinde Türkiye'den kaç sipariş gelmiş? 5. Ne yapmam gerekiyor? Önüne madde madde bir yönerge. Uğraşmam diyecektir. Ama bir yandan da tabii şu var. Türkiye çok büyük nüfusa sahip olduğu için genelde de ciddiye alınması gerekiyor.
Öyle.
Çünkü sen hani ya buradan kim alışveriş yapar diyorsun ama hiç bilmediğin yüzlerce binlerce kişi alışveriş yapıyormuş çıkıyor.
Doğru.
Halledecekler artık firma. Bize düşen o %18'i nasıl karşılayacağımızı düşünmek.
Öyle.
Firmalar da onu işte tahsil edip devlete verme kısmını düşünecekler ya da neşesine uymuyorsa çekilecek pazardan.
Evet. Fatih projesi kapsamında öğrencilere tablet yerine klavyeli bilgisayarlar verilecek.
Fatih projesi duruyor mu?
Duruyormuş evet, bu sayede.
Ne elde edildi bu zamana kadar, onu çok merak ediyorum. Şimdi de tablet bitti, normal
evet,
bilgisayar.
Çünkü diyorlar ki şimdi kodlama eğitimi başlıyor ya,
evet,
onun için klavye lazım, bilgisayar
lazım.
Her şey
bitti. En baştan öyle olsaydı normal bilgisayar verecek. Herhalde evet. Bilmiyorum klavyeli tablet mi verecekler acaba?
Yok, bilgisayar olarak anladım ben bu işi. İşte kodlama derslerinin uygulamalı işlenebilmesi içinmiş.
Ne?
Yine pilot bölgeler seçilecekmiş. Öyle başlayacakmış.
Ne oldu o Fatih projesinden, ne elde edildi, beklenen oldu mu, o konuyu bilen yok.
İşte bilenler yazsın yorumlara. E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor.
Evet, o da kaçtı? 22,
22
30'dan 22'ye
22. Bunu çok iyi bir şeymiş gibi yazanlar oldu. İniyor ya.
İniyor diye. Ya şimdi zaten bak bu haberler, bir önceki habere bakıyorsun. İşte firmalara KDV uygulaması bilmem ne. Burada bu. Gittikçe bir yalıtılma dünyadan. Şimdi 22 euro hiçbir halt alamazsın. Şimdi ben şu noktasında değilim. Gümrük vergisi çıksın öderiz. Ama prosedür öyle akıcı işlemiyor ki. Gümrük vergisi nedeniyle gümrüğe takılıyor mal. Sana kağıdı geliyor. Gidiyorsun, buluyorsun malını, bulamıyorsun, bilmem ne, ödüyorsun. Ödemekle bitmiyor. Oradaki memurun iki dudağının arasında senin kaderin. Bakıyor, bu ne diyor? Hmm. Hani ben şunu yaşadım. İki tane vida, iki tane yaya, daha önce anlatmıştım. İki tane yay, iki tane vidaya az daha zor vermeyeceklerdi. Yani vergisi falan sorun değil. Adam ya bu çok işte değerli bir şeydi. Ya ne değer, iki tane vida, Karaköy'e gidelim, çuvalla satılıyor. Şey, yok bunlar çok değerli şeyler bilmem ne. Yani o keyfi bir işte sabah zaten işte hanım bir şey söylemiş, kafası atmış olsa vermeyecek sana. Şey dese bittin. TSE'de analiz edilmesi lazım bunun. Türk standartlarına uygun mu dese bittin.
Evet.
Bittin. Ve bir itiraz bilmem ne, pazarlık etme şansın yok. Gümrükte gümrük memurunun iki dudağı arasındasın. Hiç şey sanma, şimdi iddialaşanlar olacaktır işte şöyle bilmem ne olur. Hayır, gümrük memuru hepsini aşabilir onun. Yani sen
override
her şeyi... ben o şey, override demek istemedim de Türkçe'de bir şey bulamadım. Sen her şeyi mevzuata göre yaptın. Hayır kardeşim, memurun hepsini aşma yetkisi var. O yüzden hani sürtüşmeyin, tabii, inatlaşmayın. Benim için en güzel şey paketimin kapıya gelmesi. Yani şeyi ödeyeyim. Hani tamam, gümrük vergisinden kaçacak değiliz. Gerekli olanı ödeyelim. Ama bazen işte ödesen de alamıyorsun.
Burada hani ne oldu? 30'dan 22 euroya düştü.
Şey, işte iki tane şu, USB kablosu alırsın o kadar anca.
Şöyle 22'ye düşmesi de şeyden deniyormuş. Avrupa'da da hani bu 22 oranı uygulanıyor diye ona seviyeyi indirmişler. Ne anlama geliyor? Bu 22 euronun üzerine çıktığınız anda vergi ödeyeceksiniz anlamına geliyor. Olay bu.
Yani dolayısıyla yurt dışından aldım, ucuza geldi işi.
Daha zor olacak.
O hesabı daha ince yapman lazım. Evet. Çünkü gümrük vergisi ne kadar?
%18 gözüküyor.
Oh, bir %18'i de seviyoruz.
Ben şeyi öğrenemedim bu arada. Bu değişenler, şimdi bir Çin'den binden gelenler 20 idi. Bunlar daha Avrupa Birliği'nden gelenler 18'di. O hala öyle mi devam ediyor kısmını daha bulamadım. Yani
biliyorsun,
herkes mi 18
bazı
oldu?
Bazı şeyler para gümrüğünü versen de alamıyorsun. Bir de o var. Ayrı. Hani bazı gıdalar senin, falan onu
evet,
şey telefon devlete yazdıramıyorsun falan filan, hani onları da bir, yani yurt dışından ucuz alıyorum, o biraz zor bir durum.
Az önce söylediğinin tersi de oluyor mesela, o kadar gümrük memurunun inisiyatifinde ki biz bas bas bari yazıyoruz ki telefon getirmeyin sakın, olmuyor, geçmiyor. Adam diyor çünkü ben postayla aldım diyor. Hiç bakılmamış. Geçmiş.
Olur.
Olur ama.
Olur. Fakat orada BTK taş da koyuyor, sorun çıkartıyor. Hı. Kaydetmem.
Onun da katakulliyle yapıyorlar işte.
Şeyci, telefoncu evet, yapıyor onu. Evet. Bilemiyorum ama yani %22 euro ya da dolar neyse.
22 euro.
Çok düşük. Yani ne alırsın? İki tane USB kablosu alırsın. Hele Avrupa'dan alacağını düşünürsen, yani Çin'de işte USB kablosu 50 cent bilmem ne, ama Avrupa'dan alacaksan öyle kaynağı değil Avrupa. Çin'den oraya gittiği için bir ikinci bir el değiştirme, her şey daha pahalı. 22 euroya pek bir şey alamazsın.
Evet. Küçük şeyler. Kitaplarda yanılmıyorsam orada bir hani %8'e indirilme olayı var. Bu şey akademik kitaplardan falan onlara birazcık kıyak geçilmiş. Ama mal mülkte bu durum bu.
Eskiden kitap doğrudan geçerdi.
Evet, bilmiyorum işte şey %8 diye okudum.
Anlamıyorum.
YouTube Go, Türkiye dahil 130 ülkede kullanıma sunuldu.
Bir farklı bir YouTube istemcisi, resmi.
Evet.
Yani YouTube'un kendi, indirebiliyorsun.
İndirebiliyorsun. Onun da şey işte açıklaması, hani her ülkede internet düzgün değil. Adam izleyemiyor, stream edemiyor.
Ya da işte seyahate gidecek,
da, evet,
indirip doldurup offline olarak izleye gidecek.
Hatta
öyle bir şey.
Hatta şeyi de teşvik ediyor. Şimdi ben indirdim, sana Bluetooth üstünden atacağım onu. Sen de öyle, o şekilde dosyayı indirmemiş olacaksın.
Evet, evet. Tabii yani bu işin kurtları zaten hani YouTube'dan bir şey indirmek falan sorun değildi ama tabii, bu kendi uygulamasına eklenmiş hali bu özelliklerin. Bilemiyorum pek teknoseyri takip edenlerin falan pek bir ihtiyacı yok. Onlar indirecekleri şeyi indirirler zaten. Evet.
Instagram'da bu daha önce hani geliyor demiştik, yazılı hikaye dönemi başladı dünden
Nasıl
itibaren.
Nasıl ya?
Abi şeyde normalde hikaye kısmında fotoğraf paylaşacağın oraya bir tane yazı eklenmiş. Yazıya basıyorsun. Sana yazı yazacak ekran çıkartıyor. Birkaç tane temel şey var. Font diyelim var.
Tamam.
Bir de onların arka planları var. Mesela daktilo diyorsun. Daktilo gibi
fontu
yapıyor.
Çıkıyor.
Fontu çıkıyor arkada düz beyaz.
Şey, PowerPoint kat. Tarzı şeyler.
Yolla diyorsun gidiyor.
Oo, artık yaz.
Evet.
Terk eden mi, giden mi terk eder yoksa kalan mı? Zaten aforizmaları neydi? Seven, sevmek, sevmekse eğer sevmek, sevmemek midir? Cem Yılmaz'ın öyle besbesi var ya artık tamam. Aforizmalar uçuşur. En sonunda da altına da muhakkak Mevlana yazacak ya da öyle bir şey. Dönem dönem bazen Mevlana popüler oluyor. Bazen işte Abraham Lincoln popüler oluyor. Tabii adamın öyle bir sözü yok asla. Yandık.
Evet. İşte ama bak sen diyorsun ya ben hep hikayeyi ne paylaşacağım diye. İşte artık yazı paylaşabileceksin.
Tamam. Sevmek sevmekse sevmemek sevmemek midir?
Hayatta iyi şeyler olmaz yazacağım.
Ama şimdi 1 milyon kişi yazar zaten. Ya bilmiyorum. Ben şunu anlamıyorum Murat. Şimdi Instagram'ın olayı fotoğraf. Ya sulandırmanın gereği var mı?
Ya o şeye galiba hani sonuçta bu özelliklerin hepsini özel platformlar vardı Snapchat'inden tut hepsini.
Tamam.
Şimdi herkes onlara giden müşteriyi de kapmak için bunları yapıyor.
Yapıyor ama bilmiyorum hani onlar bizden daha tabii içindeler işin daha doğru düşünüyorlardır herhalde. Bilemiyorum ben Instagram'da yazılı hikaye. Bu 2 gün sonra Twitter'a dönüşür.
İşte.
Yazı şey haber vermeye falan başlar bile.
Tabii.
Yapsınlar. Yani su akar yolunu bulur. Yani tutulur tutulmaz. Periskop diye bir şey vardı. Ne oldu şimdi? Hatırlayan mı var? İlk yani çıktığında herkes babaanne torununu çekiyor. Yok işte torun sokakta misket oynayan arkadaşlarını çekiyor falan. Herkes bir yayınlıyordu. Şimdi ne oldu?
Çok başka amaçlarla kullanılıyormuş.
İşte şimdi maç herkes maç yayınlamaya
çalışıyor. O iyisi yine. Hadi.
Olay ona dönüştü. Olay ona dönüştü. Bazı şeyler tutmuyor sonuçta. Sonuçta bu özellik eklenmiş, kullanmayan kullanmaz.
Yani storylerin erişimi çok çok daha fazla. Hani baktığınızda evet. Çünkü tepede duruyor.
Evet, önüne çıkartıyor düşüyor. Senin. Oradan para kazanan hayat dünyalığını tabii, yapan var.
Tabii tabii. Bu ilginç bir haber. eBay, PayPal yerine yeni bir ödeme sistemiyle çalışacağını duyurdu.
Evet, bu ilginç çünkü zaten aralarında bir anlaşma vardı. Ve PayPal'ı bence PayPal yapan
evet,
eBay'dir. Karşılıklı olarak birbirlerini desteklediler. eBay'de de her zaman PayPal'la işlem yapmak daha kolaydır. Hatta bazı satıcılar başka hepsine ödeme mesela yöntemi kabul etmez. Sadece PayPal kabul eder. Sadece oradaki adresine göndereceğim der. İç içe geçmiş iki servisti. Tabii biz şimdi uzaktan hani bizde PayPal yok falan artık zaten gümrük muafiyeti $22 euro. Bizim için bunlar uzayda gerçekleşen fantastik olaylar Hayır. gibi. eBay PayPal'la şöyle yaptı, böyle yaptı. Ama bu işbirliğinin sonlanması İlginç. Büyük gelişme.
Öyle. Şimdi Adyen diye bir firma. Şimdi ama şöyle bir durum var. Şimdi PayPal Türkiye'ye gelecek mi diye konuşuyoruz. Hatta işte geleceğine dair söylentiler çıkıyor falan filan. Şimdi
işe yaramayacak. Gelecek işe yaramayacak.
Evet. Şeymiş. Daha anlaşmaları olduğu için 2023'e kadar en azından şey devam edecekmiş PayPal. Yani o da orada olacak.
Bu ne ya? Ben onu detayı görmedim. 2023 yılındaki olacak şey mi konuşuyoruz?
Hayır.
2023'e sen ben kalır mıyız
PayPal
ya?
PayPal zaten 2023'e kadar alternatif ödeme sistemi olarak orada duracak diyor kesin olarak.
Tamam.
Onu
silip
da
atmıyor.
Evet. Her şey dedim. Şimdi Adyen diye bir şey giriyor hayatımıza. Abi biz PayPal Türkiye'de yok diye evet. seviniyorduk. Şimdi bu adam da gelip kayıt olacak.
Evet. BKM hemen uyansın. Ne? Adyen. Yasaklayın. Tamam. Türkiye'den kovun hemen. Var mıdır bilmiyoruz da giremesin. Giremesin.
Şey vardı hani hatırlıyorsun ben araya bir aracı sokarak eBay'i falan kullanabiliyordum. PayPal'da
evet.
daha doğrusu. Geçen bir denedim olmuyor. Garanti Bankası hatta şey diğerleri de Enpara'da onu engellemişler. Banlamışlar o entropeyi. Aradaki o aracıyı. Niye olduğunu da söylemiyorlar. Çalışmaz hale geldi.
Top benim, saha benim. Oynatmıyorum kimseyi.
Kartı ben direkt Amerika'daki PayPal hesabıma direkt girdim. Garanti kartımı. Türk olmasına rağmen şu anda çalışıyor. Onu söyleyeyim. Aracısız alışveriş yapabiliyorum.
Ya, bir alışveriş yapmak
bu kadar zor olmamalı.
Bu kadar zor olmamalı. Evet. Yani bu kadar uzmanlık şey gerektirmemeli. Para harcayacağım ya. Hmm. Hani herkesin üzerime atlaması lazım benim. Para harcayacağım. Evet. Yapamıyorum.
Bu geçen hafta yazmışım da unutmuşum okumayı. Chrome gürültücü sitelerin sesini kalıcı olarak kısabilecekmiş. Bu çok büyük bir sorun.
Otomatik video oynatan falan evet. siteleri istersen bu sitede bir tabii. sen çünkü girip kapatabiliyorsun şimdi sesi. İstersen uğraşmayacaksın. Bu site zaten haylaz bir site. Hı-hı. Hiç sesi çıkmasın.
Evet.
Hatırlayacak.
Hatırlayacak. Ya babam başa çıkamıyor bundan işte dediğim gibi. Bir de 3 tane açıyor. Her tabda başka bir şey oynamaya başlıyor gazete sitelerinde falan. Bir anda böyle 3 kişi, 3 ayrı ses bilgisayardan evet. en son delirip hepsini kapatıyor.
İşte böyle bir özellik. Bu diğer tarayıcılara da gelecektir.
Evet.
Tabii hani bu devirde böyle dertlerin var. Sitelerde otomatik video oynuyor, sesi çıkıyor falan filan. Ya 2018 yılındayız, bu noktadayız hala. Hı-hı.
Evet.
Bunların hiç olmaması lazım.
Ya şey var abi yani... Belki bir masum bir şey ama gecenin bir saatinde
ses patlıyor bir anda.
Giriyor bir anda.
Burada evet. da yaşanıyor bizim teknoseyirde de olan evet. bir şeydir sık sık. Bunların olmaması lazım.
En uyuz olduğum şey introlara patlamayla başlayanlar abi. Patlıyor yani bir şey patlıyor.
Onların hazır şeyi var çünkü.
Template tabii
şablonu onlar. Var evet. alıyor hepsi patlamalı. Biz de koyalım. Bizde de bam gün bir şeyler vardı eskiden ama öyle vardı tabii şey. Hiçbir zaman öyle evet. çok sesini bağırtmadık biz. O rahatsız edici bir şey. Hiçbir şey olmasa adam sesin orandaki volümünü bilmiyor. Hani bilmiyor. Bilgisayarını ayarlamış, yüksekte bırakmış bilmiyor. Hı-hı. Sen bam diye vurdun mu
tabii.
Gecenin bir yarısı seni anıyor adam ondan sonra. Haklı, evet. haklı, haklı.
Windows Defender 1 Mart itibariyle yanıltıcı temizlik ve optimizasyon uygulamalarını engelleyecekmiş.
Evet çünkü öyle bilgisayarınızı hızlandıralım ya. Falan diye bir sürü uygulama var. Yüklüyorsunuz ne yaptığı belli değil. Saçma sapan şeyler... Internet Explorer'ın ya da diğer tarayıcının ne varsa sende cache'inde bir sürü cookie buluyor. Bunların hepsinin işte güvenlik açığı 30 tane şey bulundu. Virüs bulundu.
Ya.
Bilmem ne saldırı var, şey var, kırmızı mızmızı kutular çıkıyor.
Korkutuyor.
Temizle diyorsun, temizlemiyor. Parayı ver diyor.
Evet.
Bedava sürümü yapmaz diyor. Şöyle diyor, hatalar buldum senin bilgisayarında. Böyle açıklar buldum, şunu buldum, bunu buldum. Para verirsen düzeltirim. Bedava sürümü de yapmam. Windows Defender bunları da artık virüs.
O uygulamanın da kendisinin virüs olduğu durumlar.
İşte. Windows Defender bunlara 1 Mart'tan itibaren zararlı yazılım muamelesi yapacakmış.
İyi yapıyormuş.
Bir yandan tabii şey düşünüyorsun. Ya Windows Defender'ın böyle bir... Yani bu Windows Defender, Windows'un kendi içindeki evet. antivirüs. Herkeste bu var. İstesen de istemesen Doğru. de var. Bunun böyle bir... Çok çekinerek söylüyorum ama bir kelime bulamadım. Hani sansür aracı gibi kullanılması insanı tedirgin eden bir şey. Ama bu bahsettiğimiz yazılımlarında var olduğu gibi bir gerçek var. Hı hı. İnsanları endişeye sevk ediyor. Yalan yanlış şeyler söylüyor. Ve işte diyor bedava sürümümü şu anda kullanıyorsun. Ben bunları temizleyemem. At bir şeyler, full sürüme geçelim, temizleyeyim. Ne temiz, gerçekte ne vardı, ne temizledi, ne sonuç elde edildi hepsi muamma zaten. Ekrana bir şeyler geliyor da gerçekte bir değişiklik var mı bilinmiyor.
Hayır, cep telefonlarında çok var abi. Bazıları var. İçinde geliyor hatta.
Pile virüs bulaşıyor hep nasıl oluyorsa. Titriyor bir de telefon.
Şeyden abi insanlar şey hoşuna gidiyor. Basıyor, şimdi dolu bir şey görüyorsun orada. O düğmeye basıyorsun onu boşaltıyor böyle. RAM'i boşaltıyor.
Ha diyorsun, işte bak, RAM'i rahatladı. Boşaltan falan şeyler var. Ya cep telefonunda durum çok... Daha kötü durumda. Çünkü senin girdiğin, masaüstü bilgisayardan girip güle oynaya kullandığın bir site telefondan girdiğinde bambaşka bir ya. Şeye dönüşüyor. Tam bir şerefsize dönüşüyor. Pop-up'lar açılıyor, şey yönlendiriyor, yok Play Store'dan bir şey açıyor, Play Store'u açıyor, bir şeyi yüklemeye kalkıyor. Kimi iyice kötü site telefon numarası çevirtmeye kalkıyor sana. Hani dialer açılıyor, bir numara girilmiş ama... Evet. Çeviremiyor, sana bırakıyor. Bilmiyorum, belki başka Android sürümlerinde ya da telefonlarda çeviriyor da. Bilemiyorum. Ama sen o siteyi masa üstünden ziyaret ettiğinde kendi halinde bir site olarak görüyorsun.
Evet.
Kullanıcı da bilmek zorunda değil ki ya, adam internette geziyor. Yani tamam, şuna bakma, buna bakma. Nereye kadar yani, her zaman bir şey, beklemediğin bir şey çıkıyor.
Doğru. Doğru. Samsung en büyük yonga ülkesi konumuna geldi. Bu aralar herkes yine çeyrek raporları açıklıyor. Bu da onunla biraz bağlantılı.
Samsung herkese bir şeyler ürettiği için artık en büyük yonga üreticisi olmuş. Intel'in ünvanını almış oluyor.
Evet.
Çünkü Samsung kendine bir şeyler üretiyor, sipariş üzerine üretiyor. Bu tabii yonga, hani işlemci gibi düşünme.
Evet.
Flash bellek kısmını da düşün.
Tabii.
Çok.
Google Flight uygulaması rötarları önceden tahmin edebilecekmiş.
Evet. Ama %80 oranında eminse sana haber verecekmiş. Yani bu şimdi birazcık açıkçası deneme süreci. Yapay zeka ve öğrenme sistemlerini kullanıp.
Ya çok mantıksız değil çünkü bilmem ne havaalanının mesela hava şartları çetinse tahmin edilebilir.
Tabii zaten rötar genelde kalktığın değil de gideceğin havaalanından kaynaklanıyor. Bu küresel olarak bu bilgiye sahip oldun mu? Zaten rotarın hani oluşmasında tamam o havaalanları da birbiriyle bağlı. Senin gideceğin yerin bilgisi falan geliyor, bir rotar oluşuyor. Bu tabii önceden hani o sisteme dahil olmadan önceden kendi elde ettiği verilerle. Ama dediğim gibi %80 oranında eminse seni uyaracak. Hani buna güvenip de hareket ona göre edebilirsin ya da alana gidip alanda beklersin.
Biz zaten abi hep sanki olacakmış gibi saatler öncesinden gittiği için bizim için çok değişmiyor.
Evet. 2 saat öncesinden yine havaalanında olup sonra da hızlı gidiyoruz diye seviniyoruz.
Doğru. Fujifilm Xerox'u 6.1 milyar dolara satın alıyor. Evet.
Zaten bunlar ortakmışlar.
Evet. Tamamını şimdi, alıyor şimdi işte. Yani tamamı demeyeyim de.
Öyle bir şey oluyor ki yani bu çok karmaşık bir şey. Şimdi zaten Fujifilm Xerox bir Fuji Xerox mu ne diye bir 1960 yılından mı ne beri ortakmış. Hı hı. Şimdi onu Xerox'a mı ne bağlıyorlar? Sonra da Xerox'u komple satın alıp adını yine Fuji Xerox mu ne koy? Yani karmakarışık bir şey var ortalıkta. Nasıl, kime nasıl anlatacaklar, nasıl onay alacaklar bilmiyorum ama fiyat tabii inanılmaz.
Sonuçta Fujifilm 50.1 %50.1 sahibi olacağı için artık Fuji Xerox'un sahibi diyebiliriz.
Fuji film en garipsediğim firmalardan birisi isminden ötürü. Çünkü bu adam film dışında her şeyi üretiyor. Ama adı Fujifilm. Firmanın adını böyle koyan. Hani şeyler var ya işte adını bilmem ne 2000 falan koyan firmalar kebapçılar oluyor. Hep öyle kalıyor 2018'desin. Hala. O zaman iyi bir fikir gibi gelmişti. 1998 yılında iyi bir fikir gelmişti. Şimdi yapıştı kaldı. Bu Fujifilm de öyle galiba. Bir kere Fujifilm koymuşlar. Şimdi traktör üretiyorlar. Adı Fujifilm. Ama ya tabii Xerox fotokopiyi icat eden firma diyebilirsin. Adı Xerox işte İngilizce'de fotokopi Xerox. Hı-hı. Fakat artık o çok büyük. Xerox'un bilirsin öyle ev için öyle $50 yazıcısı falan yoktur. O hep ofis aracı diye geçer.
Evet.
Yani neredeyse bir matbaa makinesi gibi, bir matbaa ofisi gibi yazıcıları vardır bu adamların. Şey yapar, kapak mapak yapar, ciltler, zımbalar falan. Yani öyle modeller bile var. Bir şey gibi, kamyonet büyüklüğünde cihazlardır. Demek ki bak artık o cihazlar da
zaten
gitmiyor.
Xerox'un oradan bu hale düşmüşler. Durumları iyi değil. Ofis ihtiyaçlarının azalmasından dolayı Xerox bayağı kötü durumdaymış.
Demek ki kağıtsız ofis falan ufak ufak oluyor.
Oluyor evet.
Oluyor demek ki. 20 yıldır derler kağıtsız ofis olacak, öyle bir şey görmedik.
Yani şimdi
o kağıtsız ofis olacak ama sen onu bir 3 nusra print et.
Tabii.
Dosyaya koy.
Bakıyorsun işte PDF'ini yolluyorsun, bir sürü işin çözülüyor.
Çözülüyor. Elektronik fatura diye bir şey çıktı ve oldu, iyi gidiyor. İyi gidiyor. Tamam hala bir sürü mevzuat. Bazı şeyi yine bilmem kaç kere fotokopi çektiriyoruz falan ama eskiye göre bir ilerleme var.
Tabii.
Bu bir da de işte Xerox gibi aslında. Tabii ki bu firmalar patent zengini.
Tabii.
Adam fotokopiyi icat etmiş. Bu daha yüzlerce yıl bundan ekmek yiyecek. Hı hı. Sadece lisans satarak. Ama o yaşanan büyüme mutlaka işte bir küçülme gerekiyor. Aynen. Eski zamanların büyümesi devam ettirilemiyor.
Şey düşünsene artık bugün insanlar hani tabletleri düşün. Eskiden bir konferansa elinde bir tomar kağıtla okuyacağını göstermek için çıkıyor. Şimdi tableti alıyorsun, çıkıyorsun.
Tabii ki.
Cep telefonundan okuyorsun.
Tabii ki. Basın gezilerinde, fuarlarda bize basın kiti diye bir şey verirlerdi. Heh. Böyle bir klasör gibi, hatta kutu.
Evet.
İçi kağıt. HP'ninki falan böyle yüzlerce sayfa olurdu. Şimdi kim geçmiş zamanlara kadar USB stick'te PDF dosyalarını, fotoğrafları veriyorlardı. Birkaç yıldır onu da vermiyor. Sadece kare kod veriyor. Link kartvizit veriyor. Üzerinde kare kod var ya da link adres var. Burada diyor, var diyor basın malzemeleri. Buradan indir. Sana lazım olanı indir. Bir yandan memnunum çünkü o kağıtlara acıyordum. Otel odasında son gün bavulu toplarken çöp tenekesine sığmaz öyle. Ya. 500-600 sayfa broşür, döküman, rapor çöpe atarsın. Hani neyine yarayacak? Bakmışsın, tamam. Bir şey almışsın, almamışsın içinden. Üzülürdüm cidden o kağıtlara. O azaldı ama işte o kağıtların basımını falan sağlayan adamlar da zararını görüyor.
Tabii bak,
o kadar olacak.
Bazı fabrikalar kapanacakmış, artı 10 bin kişinin işinden olması söz konusu.
Tabii her zaman en alttaki adam zararı gören. Xerox'un yöneticisi bilmem nesi makam arabasından inmeyecek bile. Tabii. Ama çalışan işsiz kalacak hep böyle.
Google'ın kendi giden araba bölümü Waymo binlerce araç satın alıyormuş.
Evet, binlerce, şöyle van mı desek ne desek, Station'dan daha kabaca bir araç, Chrysler'in Pacifica mı ne bir aracı, ondan satıp rakam vermemişler ama binlerce olduğu belirtiliyor. Bunları alıp tabii ki o kendi gitme kitini takıp o hale getiriyorlar. Zaten yüzlerce araçları var, sürekli test. Artık bu testten öte herhalde biraz ufak ufak hayata geçirme.
Herhalde.
Hazırlığı. Otomobil sektörüne de bir can hareket verecek tabii ki.
Sony'de kas hirayı dönemi bitiyormuş, başkan gidiyor.
2012'de gelmiş.
Evet.
Yanlış görmedim değil mi? 2012 diye yazıyordu.
2012.
Artık diyor bırakıyorum. Yerine geçecek kişi de 1 Nisan'da. Japonya'daki mali yılın başlangıcıymış Nisan.
Gerçi firmayı bırakıp gitmiyor. Hani sadece artık CEO değil.
Bu çok takdir edilen, çok sevilen bir adamcağız.
Öyle.
Bu sektörde hani hem iş yetkinliği bakımından takdir ediliyor hem de doğru düzgün bir adam.
Çok.
Bu Barcelona'da geçen sene benim yanımda durmuyor muydu basın şeyinde, basın lansmanında?
hakikaten öyle sahneler yaşıyor. Benim de başıma geldi. Yavaştım, yanımdan geçip gidiyor adam hani.
Ya çünkü ben geçen sene Barcelona, geçen sene miydi?
Geçen sene.
Barcelona'da Sony'nin basın lansmanını seyrederken yanıma döndüm. Yani tabii ki benzetmiş de olabilirim ama Casirayı duruyor benim yanımda öyle basınla birlikte seyrediyordu yani. Bizimkiler ne yapmış diye bakıyordu adamcağız. Ulaşılabilir bir adam. Yok. Ama Sony'nin başı, en üst seviye yöneticisi yerini bir meslektaşına bırakıyormuş. Yine Sony'den yeni bir isme bırakıyormuş.
Google ve HTC birleşimi de artık tamamlanmış. Yani şey olarak, resmi olarak.
Evet.
HTC'nin %20'lik iş gücü Google tarafına geçmiş.
Evet.
Hala telefon HTC tarafı. Devam edeceğiz rekabete telefonla falan diyor da yani.
Orada da ürün yok.
Yani nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi bu Pixel 2 ve Pixel 2 XL mesela biri HTC biri LG üretimiydi. Evet. Böyle tuhaf bir durum vardı o tarafta. Şimdi onların hepsi artık bu HTC şeyinden sonra bu ekip tarafından çıkartılacak. Üretimi de HTC yapacak.
O Pixel 2 çok iyi olmadı.
Sorunlarla gündeme geldi.
Evet, çok iyi olmadı. Google herhalde orada bir beyaz sayfa açmayı bu sene tercih eder.
Lenovo'da bir sıkıntı tespit edilmiş. Parmak izi okuyuculu laptoplarında bir açık bulunmuş.
Parmak izi işini yöneten yazılımda ama bu Windows 7 ve Windows 8'li laptoplar.
Evet.
Diye özellikle belirtiliyor. Bilmiyorum günümüzde kalmış mıdır onları kullanan.
Evet, doğru. Yani kaldıysa ve bu yazılan modellerde birini kullanıyorsanız
güncelleme çıkartmışlar. Evet, yani öyle çözüyorsun sorunu.
Evet. Çünkü ama Windows 10 kendisi desteklediği için o uygulamayı kurmuyorsun.
Çoğu kişinin gündeminde değildir.
Evet.
Varsa öyle güncel, belki Lenovo olunca tabii iş dünyası hemen akla geliyor. Tabii. Varsa cihazını güncelleyemeyen yazılımın güncellemesini çıkartmış Lenovo.
Allah'tan uzaktan falan erişilmeyle yapılan bir şey değilmiş bu şey. Açık Ama kapalı olsun tabii. LG'ye dava açılıyor sağdan soldan. Çünkü bayağı bu bulutlu sorunu yüzünden mağdur olan insanlar var.
G serisi, G4 evet. mü telefonlarda?
G5'te de zannedersem vardı.
Evet. Bu davayı halk tanesi, kazandı.
Evet. Ama işte şey, böyle herkesi kapsayan bir şey bir olmayacak.
Amerika.
Amerika zaten.
Amerikan vatandaşları bu davaya müdahil olanlar mı? O şeyli olabiliyor. Adı neydi? Şartları değişebiliyor biliyorsun. Ama işte tabii ki Amerika'da geçerli oluyor bu.
$425 ya cash evet. para ya da 700 evet. dolarlık kredi yenisini alman için.
Yeni telefon için indirim. Valla 400 küsür dolar iyi para.
Öyle.
İyi para. Talep edebilecekler hak sahipleri.
Evet. Ya adamlar G serisinin adını değiştiriyor hani sırf bu şeylerden kurtulmak için.
Satırlara biraz dikkat edince class members diyor yani davaya dahil olmuş insanlar.
Tabii, dahil
orada olmuş şey insanlar. Gerekmiyor. Bu tür davalar açıldığı zaman duyuruluyor. Ben de katılıyorum diyorsun. Katılıyorsun. Hani öyle senin de bir avukatın olması falan gerekmiyor. Ama gerek hani bir hareket etmen, katılman gerekiyor tabii. işte. Dolayısıyla bu herkese $425 yok. LG para verecek falan değil.
Katılanlara. Değil.
Evet. O katılanlar da işte genelde o ülkenin vatandaşları olabiliyor falan filan. Biz uzaktan böyle izliyoruz. Ama LG'nin telefon konusunda daha artık dikkatli olması lazım.
Evet. Facebook kripto para ile ilgili reklamları engelleyecekmiş.
Evet, almayacakmış. Şeyini, paranın şeyini. Kendisini ya da işte onun o borsalarının falan reklamını kabul etmeyecekmiş. Niye? Hani
yanlış
bizim değil. Biz bunu kaçırdık. Şimdi de kimseye buradan ekmek yedirtmeyelim şeyi mi kaygısı mı? Anlamadım.
İşte şey diyor. Aldatıcı reklamlar yüzünden diyor. Hani bilmiyorum ben o reklamları hiç görmedim gözümle. Ama şey
yani bana da hiç reklamı çıkmadı ama tabii o bölgesine Türkiye'den göre falan oluyor. Evet.
Yani şey mi hani gelin Bitcoin harika bir şey yatırın kazanalım. O öyle bir şey yapıyorlar çünkü öyle bir şey yok. Hani öyle yapamazsın. Yapmamalısın. Demek ki
ya
yapıyorlar.
Ya orada beni düşündüren şey şu. Yani Facebook onu kabul etmiyorum. Bunu istiyorum, istemiyorum. Hani tamam bir yandan dersin ki tabii ki bir mekanizma olmalı. Çünkü çok büyük felaketler oluyor öbür türlü serbest bırakırsan. Ama hani bugün kripto para hoşuma gitmedi, vermesin reklam. Yarın ne bileyim işte Ford'u sevmiyorum, Ford araba aldım, memnun kalmadım, Ford reklam vermesin. Hani böyle mi olacak? Bilmiyorum. Facebook çok önemli bir şey. Yapamazsın. Hani TeknoSeyir kripto para reklamlarını engelliyor, kimsenin umurunda olmaz. Ama Facebook çok önemli bir şey. Onun yaptığı her hamle, aldığı her karar düşünülmesi gereken bir şey. Yani kripto paranın kendi sorunları zaten yeteri kadar var biliyorsun. Geçen ben gündeme eklemedim çok. Geçen haftayla bu haftanın arası yine bir $500 milyon mı ne bir borsa boşaltma durumları oldu. Değeri yine düşmekte. Onun dışında çok garip şeyler oluyor. Mesela geçen hafta şöyle bir haber çıktı havaalanında. Para madenciliği cihazlarına el kondu diye.
Ha, evet.
Böyle ekran kartları falan bizim kullandığımız evet. ekran kartları falan dizilmiş suç aracı diye dizilmiş. Ne oluyor ya? Yani şimdi ben koltuğumun altında bir GTX 1080'le havaalanından geçmeye kalksam dur mu diyecekler. Yasa dışı şeyle mi geçiyorsun diyecekler. Bir garip bir şeyler oluyor. O garipliklerden birisi de mesela Hindistan'da. Hindistan çok ilginç açıklamalar yapmış. Diyor ki biz diyor bu kripto paraları şey görmüyoruz diyor. Bunun yasal yani gerçek para olarak görmüyoruz diyor. Ve bununla diyor şeyi önleyeceğiz. Hani şey dememiş şimdi. Kore'nin yaptığı gibi biz bunu komple yasaklarız ha falan dememişler ama bununla yasa dışı işler de yapılıyor. Biz onu olmamasını sağlayacağız demişler.
Evet.
Hani Kore daha çünkü hani komple ortadan kaldırmak kaygısındaydı. Hindistan o kadar ileri gitmemiş ama bu saadet zincirine benzer bir şey demişler. Daha önce de bu açıklamaları yapmışlar. Biz yasal para olarak görmüyoruz demişler.
Evet.
Şimdi Hindistan da ilginç tabii. Hindistan hani ya Hindistan falan işte dudak bükersin ama Hindistan çok büyük ülke.
Öyle.
O yüzden onun da hareketleri yine küresel anlamda
ya tabii
tepki getiren, sonuç getiren şeyler olacak.
Yapısal olarak engellenemez falan filan diyoruz da işte bak bir PayPal gitti, eBay'den nasıl alışveriş edemiyoruz ya da
tabii
işte nasıl zorlanıyoruz.
Tabii ki.
İşte aynı tabii. Vatandaşı engellemek
ya zorlaştırmak yani. Yetiyor.
Yetiyor.
Full engellemene gerek yok. Zorlaştırırsan bir anda bir sürü kişiyi kesiyorsun, gündeminden düşürüyorsun. Ha bir hiçbir zaman durduramayacağın bir çekirdek, bir kadro kalıyor. O her konuda var. Hani bugün internetten film çekmeyi %100 engellesen bir takım adamlar ne yapacaklar? Kendileri Blu-ray satın alacaklar, ripleyecekler, USB stick'te arkadaşlarına verecekler. Bunu da mı engelleyeceksin? Hı-hı. Yapamazsın. Onun gibi. Ama bu adamlar her zaman çok az kalıcı, çok az olacaktır. Çok az bir kitleye erişecektir. Zaten onlarla uğraşılmaz.
Aynen.
Zorlaştırmak. Her şeyde amaç zorlaştırmak. Evet. Komple kesmeyi bekleme. Öyle bir iddiaya girersen zaten insanları tahrik ediyorsun.
Aynen öyle.
Full ben bunu yasaklarım, keserim dedin mi herkes bunun üzerine kafa yormaya başlıyor.
Evet. Bir açık haber de Cisco'dan çıktı. WebVPN kullanan cihazlarında bir önemli bir açık bulundu. Kapatmışlar.
Evet, bayağı bir cihazın kontrolünü başkasına geçirten.
Çünkü bu WebVPN de şey, hani hiçbir client ya bir yazılım kurmadan browser tarayıcı üzerinden VPN'i kullanabiliyorsun.
Evet.
Öyle olunca başkaları da bunu da bağlanabildiği ortaya çıkmış. Bir de tabii bu
çözmüşler.
Kurumsal tabii adam geliyor işte Sony'ye bağlanıyor bunlar hani oraya.
Tabii. Genelde çözmüşler. Ofis dışından ofisin ağına bağlanmayı sağlayan hizmetler bunlar.
Bunu görünce aklıma hep o fotoğraf geliyor ya. O Cisco modemi, Cisco'ydu değil mi? Onun içine
parça
koyuyorlar. Parça koyuyorlardı.
Şey Amerikalılar. O kendi teknolojini kendin üretmediğin sürece hiçbir zaman emin olamayacağın bir mesele.
Microsoft AMD işlemcileri de kapsayan yeni Spectre yamasını yayınlamış.
Yayınladı. Intel'in de sorunlu yamasını bulursa sistemde devre dışı kılıyor. Hmm. Yeni güncelleme. Ama işte mesele bitmedi. Intel'in özellikle yamasının
yok.
Yarardan çok zarar verdiği o bazı sistemlerin resetlenmesine tabii sürekli neden olan yamanın yarardan çok zarar verdiği düşüncesi var. Microsoft işte böyle bir ikinci yamayla hamlesini yaptı. Şey bitti gibi, konu insanların gündeminden düştü
gündem
gibi.
Gündem olarak düştü evet.
Ama şimdi de şöyle bir şey var. Bazı güvenlik firmaları tuttu bu hafta dedi ki yüzlerce yazılım var. Hı hı. Bu açıkları kullanmaya çalışan 130 tane buldum 139. diyor. Bir tanesi yine öyle bir sayı vermiş. Fakat bu yazılımlar bir şeye yarıyor mu? Çünkü çoğunun JavaScript zaten ilk yayınlanmış olan böyle bir şey olabiliyor diye yayınlanmış olan kodun ufak değişikliklerle yeniden yayınlanması olarak değerlendirilmiş. Hani bu açığı kullanarak bir şifre çalan var mı bugüne kadar?
Şu anda yok.
İşte onu görmek lazım. Çünkü aksi Murat bak şöyle bir durum var. AMD Intel yeni işlemcilerimde sorun olmayacak dedi. Birazdan konuşulacak. AMD de dedi aynı şeyi. Şu anda bunun çözümü yok. İlla ki bu yeni işlemciler alınacak. Bir yandan da güvenlik firmaları atlıyor. Yüzlerce yazılım var. Şimdi kullanıcı için bir cehennem oluşturuyorsun. Hı hı. Yüzlerce bilmem ne yazılım var, şöyle var falan. Adamın çaresi yok. Beni düşün dediğim gibi ben kendi derdim olduğundan değil, bir kullanıcı olarak. Benim bilgisayarımın üreticisi falan kalmadı. Güncellemesi çıkmayacak hiçbir zaman. Yazılımla olan güncelleme geldi, hardware güncellemesi gelmeyecek. Benim gibi bir sürü insan var. Ne olacak? Yani öbür gün mesela bring your own device diye bir kavram var bütün dünyada. İş ofise adam kendi ev bilgisayarıyla gidiyor ya da o bilgisayarı evde de kullanıyor. Yani öbür gün adamın network'ünün yöneticisi diyecek ki ya seninki Haswell 4. nesil işlemcili mi? Buna şey bizim network'ü artık kabul etmiyoruz diyecek. Ki kendince haklı olabilir. Ama hani geçen haftalarda söylediğimiz şeyi tekrar etmeyelim ama olay hemen benim cüzdana bağlanıyor yine.
Tabii tabii.
Yine benim cüzdana bağlanıyor. Burada yok her hafta 100 tane daha yazılım bulduk, 500 tane daha bulduk. Baskıyı arttır insanlar üzerinde. Intel'in, AMD'nin keyfi tıkırında. Ben yeni laptop alacağım. İhtiyacım yokken, memnunken yeni laptop alacağım.
Sırf laptopla kalmıyor ki. Masaüstü bilgisayar için de aynı şey
tabii
geçerli.
Tabii ki. Konsola kadar olayı yaydılar. Ulaştırdılar.
Telefonlar.
Hepsini yenileyeceğiz. Oh, güzel. Yıl sonunda Intel'in, AMD'nin bilançolarına gör bakalım. Hmm. Bu bulunan sorunlar olumsuz mu etkiledi, olumlu mu etkiledi gör bakalım. Şimdi bir de Amerika'da ilginç bir skandal patladı aynı konuda. Intel bu açıkları Amerika kendi hükümetinden önce Çin'deki üreticilere bildirmiş. Evet. Yani tabii ki o andaki MSI, Asus,
tabii.
Lenovo falan filan. Amerikan hükümetinden önce bildirmiş. Tabii Amerika'da diyor ki kardeşim hani sen benim adamımsın ne yapıyorsun? Intel'in derdi yama çıksın, bilmem ne çıksın, konu kapansın. Ama Amerika diyor ki ben niye? Amerika diyor ki biz diyor şeyden öğrendik diyor bunu. Hani bu Çinliler falan işte öğrendi, yamalar çıktı. Hani bizim gibi biz diyor halka normal yapılan yayınlardan öğrendik diyor. O da bozulmuş buna.
Tabii.
Hani ben senin patron, büyük patron benim. En son benim haberim oluyor diye bozulmuş. Haklı ne diyelim.
Bir yandan da Intel'in şeyde haberleri de çıkıyor. Bu CEO'sunun satışı vardı ya.
Evet, hisse satışı.
Oradan da üstüne gidiyorlar. Çünkü bariz hani bazı bir takım belgelerde o adamın bunu duyunca yaptığı gözüküyor yani.
Vallahi yanar. Hani onu affetmezler. Onu kesinlikle affetmezler. Yalnız tabii şey düşünüyorsun. Ya bunu ben bile biliyorsam böyle bir şey yaparsam anlaşılacağını bu adam nasıl bilmiyor? Hani bir basireti bağlanma durumu mu var?
Ya
yoksa bizim bilmediğimiz şey mi var? Ben yapsam yanarım da o ona bir şey olmaz tabii ki. Ama özel Intel'de, AMD'de eline yüzüne bulaştırdı bu işi. Intel yayınladığı sorunlu yamayla. AMD ise bizde sorun yok diye ilk açıklamasının bizde sorun yok olmasıyla eline yüzüne bulaştırdı. İkiz firma da bu yalnız yaptıklarının ceza AMD biliyorsun hani özel geçen haftanın haberiydi. AMD için zaten soruşturma şey açıldı. O bizde sorun yok diye ilk önce atlayıp sonra varmış olması. Intel zaten işte komple batırdıkça batırıyor. Bu bir de Çin olayı falan çıktı. Ha tabii ki Intel ve AMD ne yapacaksın? Bunların bir üçüncüsü yok ki.
Yok.
Bunlara ne zarar? Tamam işte bilançolarının binde bilmem kaçı birer ceza yerler. Oturur geçerler. Başka yapabileceğin bir şey yok.
AMD Zen 2 işlemcilerinde Spectre açığını kapatacağını söylüyor.
Evet o hardware'den kapatılması gereken açığı Zen işlemcinin yeni versiyonunda 7 nanometre olanında kapatacağız diyor. Intel de işte bir sonraki işlemcide kapatacağız demişti. Ben öyle olmaz tahmin etmiştim ama 2018'de herhalde göreceğiz.
Ama 2019'un işlemcisi Zen 2. Arada çıkacak bir Zen güncellemesi var. O 12 nanometre Ryzen 2 var daha doğrusu. O Zen 2 değil. Ryzen isimleri karışabiliyor. 12 nanometrelik Ryzen 2 çıkacak. İşte bu Nisan ayında mı ne çıkıyordu? Onda yine bu açıklar da duracak hani olduğu kadarıyla. Zen 2 2019'un işlemcisi.
Yani bunu bekleme.
Bunu bekleme. Intel'in açıklamasıydı. Hani 2018'de biz bunu çözeceğiz diye.
Intel zaten artık her sene bir nesil çıkartıyor. Evet. İşte bu sene demek ki 9. nesil çıkar. Onda düzeltilmiş olacak demek ki.
Evet.
Ama senin derdine kimsenin bir çaresi yok. Sen bir kullanıcısın. Paranı vermişsin, bilgisayarını almışsın.
Şunu merak ediyorum. Bu o kadar temel bir sorun ki. Şey olmasın sakın. Hani bir sonraki işlemcide o mikrokod içinde de olduğu için çözülmüş vaziyette geliyor.
Bilemiyorum, bilemiyorum. Murat hani tabii ki bir sonraki nesil anakartlara güncel BIOS'ta gelecek. Şey gelecek. Ama benim düşüncem geçen haftalarda da söylediğim gibi ben karmaşık komplo teorilerine falan inanmıyorum. Öyle bir şey, bu kadar büyük bir operasyonun gerçekleştirilebileceğine inanmıyorum. Sadece şunu diyorum. Firmalar bunu kazanç kapısına çevirecekler.
Öyle olacak ama.
Hiç üzülmeyecekler, etmeyecekler. Bir zararını görmeyecekler.
Şeyi hayal etsene. Bunların hakikaten çözüldüğü işlemciler çıkınca ne çalışmalar yapılacak? Eskiler nasıl
tabii, çöpe? Tabii, ne şovlar yapılacak? Ya. Bak eskisinden şöyle şifre çalınıyor, bundan çalınmıyor falan. Bize de iş çıkacak bir sürü.
Tabii.
Böyle. Çarklar böyle dönüyor. Şimdi şey işi tabii çok sorun. Adamın bir bilgisayarı alıp yıllarca kullanması.
Evet.
Bayağı sıkıntı.
Benim 4790 kullanıyorum abi ben. Memnunum da niye değiştirdim
benim
ki?
Benim 40 neydi? 4200 benim laptopumun işlemcisi.
Laptop ben masa üstümden.
Daha da değiştirmem yani aslında bir işimi görüyor. Tamam eskidi meskidi. Başka parçaları da eskidiği için sorun yaşıyorum. Ama artık değiş. Ha bir yandan gerçi şey diyorsun. Ya keşke herkesin elindeki bilgisayar güncellense ama adamın para harcamasa. Çünkü bazen eşin dostun bilgisayarları geliyor. Bayağı bir zorlanıyorsun. Eski makinelerde.
AMD için iyi bir haber. 2018'i geçtiğimiz dönemi full
karlılıkla
kapatmışlar. Evet. 2018'de de böyle gözükecek diyor.
İyi bir dönemden geçiyor. Bu da Ryzen'in etkisi aslında.
Tabii.
Ryzen'in etkisi AMD tamam çok büyük bir çok uzun süre sıkıntılı bir dönemden geçtiği için hemen silinmez onun acısı ama kasa ufak ufak dolmaya başlamış belli ki. O da gerekliydi AMD için özellikle çok gerekliydi.
Grafik işlemcisi üretimini arttıracaklarmış. Bellek kıtlığından diyor, GPU'dan değil diyor.
Bellek fiyatları zaten uçtu. Sistem belleğinin fiyatları patlamış durumda. Olumsuz anlamda. Şimdi AMD'de işte grafik işlemcisi tamam daha çok yok. Yine ekran kartı sorunu her zaman olduğu gibi gündemimizde. İşte grafik işlemcisini biz arttıracağız ama bellek yok asıl. O yüzden kart üretilemiyor. Tatmin edemiyor talebi diyor. Bilemiyorum bir son haftalarda da ilginç bir GDDR6 haberi furyası geldi. Yeni daha bu hayatımıza girmiş değil. Bir şey çıktı. İşte sergilendi haberleri çıktı. Bir sonraki hafta üretime geçti dendi yok. Ekran kartı dışındaki cihazlara da GDDR6 takılacak dendi falan. Yani şimdiye kadar hiçbir bellek teknolojisi gibi biraz hani niş diyorlar ya biraz kenarda köşede kalan teknik bir şeyin bu kadar çok gündemde olması garip gelmişti bana.
Evet.
Şimdi de bellek yok diyorlar. Bilemiyorum ne olacak. Hep bizim cüzdan acı çekiyor.
Öyle.
Almak istiyorsun alamıyorsun bu sefer daha da kötü.
Evet. Hürkuş B ilk test uçuşunu gerçekleştirmiş.
Evet.
B varyantı. A'dan daha hafifmiş bu. Daha modern diyorlar. Ve uçmuş artık. Hani görüntüleri de var. Bundan sonra standart testleri yapılıp silahlı kuvvetlere verilecek.
Vallahi Hürkuş gayet başarılı bir proje. Bunun silahlı şeyi de çıkacak.
Evet.
Modeli falan da çıkacak. Fakat bir yandan da geçen sene neydi? El Muşak mıydı? Neydi? Pakistan'dan mı uçak aldık biz? Nereden? Afganistan'dan mı? Mısır'dan mı? El Şakşuk muydu? El Muşak mıydı? Hakikaten öyle bir şimdi öyle bir uçak aldılar. Ne dediler? Efendim şey. Hani Hürkuş'tan daha yani eğitim. İlk önce tornetle başlıyorsun da sonra bisiklete geçiyorsun, sonra motosiklete geçiyorsun gibi düşün. Hani uçakta tam bu Hürkuş eğitim uçağı da bunun da daha üstü. Ya da daha altı olabiliyor. O yüzden dediler hani Hürkuş çözmüyor meseleyi. Ama bir yandan da diyorsun ki ya Hürkuş'u yapıyorsak o El Muşak mı El Şakşuk mu onu da yapardık. Neymiş baksana neydi? Ya, Pakistan'dan da mı alıyoruz neydi? Ben ona çok takılmıştım. Yani Hürkuş'u yapıyorsak onu da yapıyoruz,
evet,
yapabiliriz.
Evet. Pakistan. Doğru da hatırlamışsınız. Süper Muşak.
Süper Muşak ha. Şimdi karikatür gibi ama değil. Süper Muşak geliyor. Parasını verdik. Yani bilmiyorum Hürkuş keşke o işleri de yapsa da Süper Muşak diye bir şey almasak.
52 tane hem de.
Heh, dizi dizi. Gelecek.
Evet, oyun dünyasına geçeyim. Gaming İstanbul 2018, kısaca GIST başladı.
Gerçekleşiyor.
Evet, pazara kadar, pazar da dahil. Ben dün gittim oraya. Gezdim. Bir defa ben hiç daha önce GIST'e gitmemiştim.
İstanbul'da.
Evet, Lütfi Kırdar'ın orada. Küçük, bir salon. Öyle söyleyeyim, salon dolaşmayacaksın. Bir kısmı, ya şöyle baktığım zaman aklımda ne kaldı dersen, bir kısmı oyun geliştiricilerine ayrılmış. Orası sessiz taraf, kimse yoktu. Yani
hay Allah. Hani ziyaretçi mi yoktu, katılımcı mı yoktu?
İki tarafta da yoktu. Bakıyorum çok az insan vardı. Hem yani gelmemişler. İlk gün diye miydi bilmiyorum. Gelenler de vardı. Hatta birkaç tanesiyle konuştuk. Bizi izliyorlarmış. Orada oyunlarını da oynadım. Yani düzgün şeyler var. Hatta işte bitene yakın bir proje, bitene şey dedim. Yaklaşınca gelin anlatın diye anlaştık evet. Da. Bir tarafta şeyler var. Ubisoft'u, Nvidia'sı.
Resmi
evet,
olarak.
Resmi olarak. Orada işte Overwatch turnuvaları yapıyorlar sürekli. Ondan sonra işte oyun oynatıyorlar. Microsoft'u, PlayStation, Sony'si de orada. Ama tam ortada abi. Böyle şey, telefonu geniş açıya aldım çekebilmek için. Black Desert Online. İnanılmaz para harcamışlar. Ve yani Avrupa'da ne görüyorsan o. Kurulan standın kalitesi.
Müthiş.
Deli para akıtmışlar yani bu işe. Türkiye'ye yatırım yapıyor adamlar. Herkesten daha büyüktü standları.
Metin 2 falan yok mu?
Onu görmedim abi öyle bir şey.
Night Online.
Bir tek yani hani normalde bu tip fuarlarda gidersin. Esprisi şudur. Çıkacak bir oyunu oraya koyarlar. Sen de sıraya girersin, oynarsın. Öyle şeyler olmuyor tabii burada.
Evet.
Bir tek Far Cry 5 vardı ama bak. O gidenler oynayabilecekler. Far Cry 5'in.
Ubisoft getirmiş demek
evet,
ki onu.
Evet. Orada şeyini oynuyorsun. Konsoldu yanılmıyorsam. Konsol versiyonunu oynuyorsun.
Biraz bu fuarlar çok mu fazla var? Çünkü bak şimdi bu GIST kaçıncı yılında kim bilir? Tamam bu artık her sene düzenlenen bir fuar. Daha çok bu uluslararası olmaya da çalışıyor ama ne kadar hedeflerini tutturuyor bilmiyorum ama var. GameX kullanıcıların çok ilgi gösterdiği bir fuar. Ama mesela bak geçen ay bir fuar oldu kimse fark etmedi bile.
Hangisiydi ya?
İşte çünkü hani
unuttuk.
Herkes vardı. Şimdi bu fuarları işi bu olan bazı firmalar düzenliyor. Biliyorsun. Herkes ben de bir tane yaparım diye atlıyor ama bazıları feci halde ıskalıyor gibi hedefi.
Artı şu var bak bu GIST'ine ilk GIST değil evet ama hala öğrenmeleri gereken şeyler var. Bir giriyorsun yanındaki adamla konuşamıyorsun. Bangır,
gürültüden.
Bangır,
evet.
Müzik.
Herkesin yaptığı
yok.
Sesi sonuna kadar açmak.
Evet,
onun
o hala
sınır,
devam ediyor.
Sınırı olması gerekiyor. Öyle bir şey yok.
Bak yurt dışındaki fuarlarda bitti o iş. Orada da öyleydi ilk başta.
Evet.
Çözdüler.
Evet.
Biz gibi geziyorsun. Yani şöyle birazcık hayal kırıklığına uğratıyor onu söyleyeyim fuar. Mesela şey falan var ama hani biliyorsun bizim o gittiğimiz yurt dışı fuarlarında bir salon zaten böyle malzeme satışıdır. Retrosundan
evet, evet.
İşte hediyelik eşyaya kadar. Burada çok çok zayıf. Var ama çok zayıf. Onun dışında hani bir oyun satışı falan zaten yok da. Böyle bilmiyorum çok yani gitmezsen de çok bir şey kaçırmazsın diyeyim izleyenlere. Hani şu var.
Gidebiliyorlarsa, merak ediyorlarsa.
Düşük. Tabii evet. Genelde cosplay olayı var yine.
Heh.
Ondan sonra acaba.
Tamam.
Ben minik bir tur attım. Onun da videosunu koyacağım. Görürler oradan.
GIST.
Evet.
Peki.
Red Dead Redemption 2 bir kez daha ertelenerek 26 Ekim'e ertelenmiş oldu.
Evet. 26 Ekim'de çıkıyor gözüküyor. Firmasının kendi açıklaması diyeyim ya da işte duyurusu. Bu bir Western türü, vahşi batıda geçen bir oyun. Birincisi bir benzersiz,
evet.
Çok beğenilen bir oyun biliyorsun. Grand Theft Auto'nun yapımcılarının ürünü. İkincisi çıkar mıydı, çıkmaz mıydı, çıkacak mıydı beklenirken çıkıyor. Şimdi planlar değişmezse PC'de yok.
Yok.
Konsollarda var. Ama GTA da 5'te ilk önce konsola çıkıp sonra PC'ye gelmişti. Yanlış mı hatırlıyorum?
GTA evet bir fark vardı piyasaya çıkış tarihleri arasında.
Ya yani bu oyunun PC'ye çıkmamasına ben çok anlam vermiyorum. Çünkü şey değil. Hani sadece PlayStation ya da sadece Xbox oyunu olsa dersin ki tamam firması para veriyor, kendine bağlıyor. Hayır, iki konsola da çıkıyor.
Evet.
PC'ye de aslında çıksa ilgi görür. Benzeri falan hiç yok değil ama bu özel bir oyun.
Evet.
Olmasını isteyeceğimiz bir oyun. Hala insanlar işte bizde eskiden bölümü bile vardı. O kaç yıl önceki Outlaws'ı hala soruyor.
Arada bir şey başarılı oldu ama neydi? Call of Juarez.
Call of Juarez. Özellikle 2-3 oyunu var. Gunslinger muhteşem bir oyun. Birazcık böyle hani çok hard gerçekleri isteyenlere hayal kırıklığına uğratabilir. Onun böyle biraz masalsı öyle şeyleri de var. Yönleri de var. Ama bence öyle cowboy oyunu falan istiyorum diyenler Steam'de var. Güncel sistemlerde çalışıyor. Call of Juarez serisini incelesinler.
Evet.
Gunslinger'ı özellikle tavsiye ediyorum.
Microsoft yeni Xbox Series adaptörünü satışa sunmuş.
O Xbox'ın kablosuz kontrolcüsünü PC'de oynamak için. PC'de küçük, kullanmak için.
Küçültmüşler.
O normalde büyükçe bir şeydir hakikaten. Şimdi USB stick kadar yapmışlar. Ama orada şöyle bir şey söyleyebilirim. Microsoft orada bir şaşırtıp insanları bence o kablosuz protokolü açacak. Çünkü şimdi normalde kablosuz Xbox aksesuarı üretemiyorsun.
Doğru.
Kablolu yapabiliyorsun. Kablosuzları Microsoft kendi üretip satıyor. Fakat Xbox Wireless diye o protokolü bir ürün haline getirdiler. Bir iki firmaya da lisansını verdiler falan. Tahmin ediyorum ki o sınırlılıkta kalkacak. O zaman belki hani bu adaptöre falan da. Gerçi tabii şunu da biliyorsun. Xbox One'ın yeni kontrolcüsü Bluetooth destekli.
Doğru.
Bu çubuk sana sadece şeye lazım. İlk eskileri kontrolcüler lazım. Varsa lazım ya da Bluetooth'un yoksa lazım. Çok kişinin gündemine gelecek bir şey değil.
Türkiye'ye gelir mi acaba? Böyle şeyler pek gelmiyor.
Gelmiyor. Belli de olmuyor ama.
Evet. Microsoft Xbox için çok büyük bir satın alım gerçekleştirebilir haberleri çıktı.
Şimdi bu hafta ilk önce ya bu Xbox'a oyun lazım. Nasıl olacak bu işler haberleri çıktı. Sonra ya bu eksklusif sorunu nasıl çözülecek falan yine bu arttı, bu arttı bu haberler. Ardından da şu geldi. Microsoft bu sorunu dev bir satın almayla çözecek. Zaten Microsoft geçtiğimiz aylarda biz satın almalar yapacağız demişlerdi.
Demişti.
Oyun arttırmak için. Şimdi dev bir satın alma diyorum gerçekten. Çünkü hani EA'in adı geçiyor. Daha büyüğü var mı yani EA'den? EA'in adı geçiyor. Valve'ın adı geçiyor ama ben Valve'ı anlamadım. Çünkü Valve Half-Life bilmem kaç yıldır çıkmıyor artık. Şaka oldu sadece. Hani Microsoft'un sorununu
çözmez
mu çözecek? Steam var ama Steam PC için oyun platformu. O şey değil ki. O bu işi çözmüyor ki. Ha şimdi burada mesela ofiste konuşurken bir arkadaşımız dedi ki ya şey olur. Xbox'ı Windows makinesi yaparlar. Steam'i de içine hani Steam Machine diye bir şey vardı ya onun gibi. Ama o zaman Xbox'ın kendisini kurban ediyorsun o iş için. Hani onu ister mi Microsoft?
Ve yine oyun sorunu çözülmüyor.
Bilemiyorum. EA tabii müthiş bir satın alma olur.
Evet.
Tabii ki şu var. Bu olsa Microsoft'un sorunu çözülüyor mu? EA kendisi oyun yapan bir şey değil. EA oyunları satan firma. Firmalar geliştiriyor. Hani kimisini EA yaptırıyor. Parasını veriyor, ediyor. Ama sonuçta EA dağıtıcı firma. Ve EA bütün platformlarda var. Mobilde bile var. Hani böyle bir şeyi almak Microsoft'un sorununu çözüyor mu? Ya alıp mesela şey mi yapacak? FIFA benim mi diyecek? PlayStation'a satmıyorum. Yapamaz bence. Çünkü o alım 3 kuruşla leblebi parasıyla olmayacak. Alıp da öyle ben tamam bunu EA'yi şeye bağladım. Xbox'a bağladım. Bütün Battlefield'lar benim. FIFA'lar, NBA'ler, hatta hokey Türkiye'de biliyorsun olmayan dövüşler falan var. Hepsi benim. Müthiş bir şey olur ama olabilir mi? Bunun tabii ki müthiş bir negatif
nefret boyutu
de, tepki oluşturacaktır. Dolayısıyla öyle olmaz tahmin ediyorum.
Evet. Ben Microsoft demiş ki aklıma geldi. Gist'te standın yarısı Microsoft'ta PUBG.
Yani PUBG evet şu anda Microsoft'un Xbox için PUBG cici bir şey. Çünkü onda var. PlayStation'da yok. Bir sürede öyle gidecek. Dolayısıyla değerli bir şey Microsoft için. Demek ki onu öne çıkartmışlar. Hmm. Onun fiyatı falan da Türkiye'de iyi. Hani evet, özel fiyat. Ama tabii ki PC'de de var. Şey olmuyor Murat, hani bir alternatif olduğu zaman insan, şimdi Xbox'ın önünde zor bir yolculuk var. Yokuş yukarı çıkmaya çalışıyor. Sen bu mücadelende en ufak bir açık olduğunda işte PUBG çok güzel bir şey kendine katmışsın. Ama PC'de de varsa adam diyor ki zaten oynuyorum. Hmm. PUBG'nin zaten bir kendi içinde sıkıntısı var. Bir, çünkü Fortnite diye bir belalısı var onun.
Evet.
Çok da güçlü çok gidiyor.
Güzel de oyna.
Çok da güçlü gidiyor. Zaten hani ne kadar PUBG seni götürür geleceğe bilemiyorsun. Minecraft'ı kapmak Microsoft için çok doğru bir hamleydi. PUBG'yi de kaptılar en azından süreli ama PUBG o kadar büyüyecek mi bilmiyorum.
Bakalım. Beklenen oyunlardan Anthem de 2019'a erkenmiş. Evet.
Bu da EA'in Destiny'si olarak görülüyor.
Evet.
Şimdiye kadar yayınlanan tanıtımları falan Destiny'ye çok benzeyen çok bir oyun tarzı. Yine item, loot falan öne çıkan bir oyun tarzı ama EA'in oyunu ertelenmiş.
Evet. Hep de bahane aynı zaten. Yani daha iyileştirmek için, daha iyileştirmek için.
Ya bu Assassin's Creed Origins birazcık firmalara bir ders oldu. Çünkü her sene Assassin's Creed çıkıyordu. Her sene mizah konusu oluyordu o hatalarıyla. Saçma sapan, oynanamayacak kadar kötü olmasıyla. Hani kötü dediğim hatalı, çalışmaz durumda, tamamlanmamış.
Tamamlanmamış.
Olmasıyla mizah aracı oluyordu. Ubisoft sadece hani bir sene bir ara verdi. Yetti. Muhteşem bir şey çıktı.
Anthem'in arkasında da Mass Effect ekibi var.
Evet.
Onların da son oyunu felaketti hatırlarsan.
Andromeda. Evet. O da yine yüz güldürmedi. Birazcık daha süre verirsen insanlara cilalayabiliyorlar.
Evet.
Ha, orada şeyi ayrıca sorgularsın. Destiny PC'de ne kadar başarı elde etti ki bir de onun taklidi ne yapacak?
Evet.
Şu anda Destiny 2. Konsolda da negatif bir akış içinde. İnsanlar oynamıyorlar, bırakıyorlar, sıkıldılar. Şeyden bezdiler, bu Bungie'nin paket çıkartıp da her çıkan pakette eski paketi almayanların elinden bir şeyleri almasından falan. Bunları herkes yaşadığı, bir daha da aynı şeyi görmek istemiyor. Sıkılmış durumda. O şeyler, bu mücadeleler varken sen ne yapacaksın da bundan öte bir şey yapacaksın? Bilmiyorum. Ha, görüntü olarak falan muhteşem. Videoları muhteşem oyun. Evet. Ama oyun nasıl olacak?
Evet. Son olarak Paragon 26 Nisan'da kapanıyormuş.
Evet. Bu da Epic'in MMO'suydu. Pek kişinin haberi bile olmadı. Biliyorsun bu oyun çıktı. Çıkmadan önce güzel bir kampanyalar yaptılar. İşte karakterini yaptın önceden falan filan. Daha oyun ortada yokken ilgi çekici şeyler yaptılar. Ama oyun çıktığında birçok benzer oyun gibi bir sessizlik ortaya çıktı. Şimdi de zaten Epic'in bütün ilgisi PUBG'nin benzeri diyelim, kibarca konuşalım, olan Fortnite'a kaydığı için Paragon'u o 26 Nisan mıydı?
26 Nisan'a kadar oynanabilecek.
Fişini çekecekler.
Ama şeyler, bu free to play. Fakat diyorlar ki oyunun içinde bir şeyler satın aldıysanız hepsinin parasını iade edeceğiz diyorlar.
Ha, o da çok ilginç. O da ilginçmiş, güzelmiş. Bu bekleneni veremeyen bir proje oldu.
Evet. Haberler bu kadar gözüküyor bende.
Böyle bu haftanın gelişmeleri bunlardı.
Peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.